Ayrım 2. 12 Mart üzerine. Doğan Avcıoğlu. 12 Mart amaçlarına ulaşabilmiş değildir. Fakat 12 Mart'a yol açan nesnel koşulların değiştiği pek söylenemez. Bunun içindir ki 12 Mart'ı ve onu hazırlayan ekonomik, toplumsal ve siyasal nedenleri dikkatle incelemekte yarar var. Ekonomik ve toplumsal çıkmaz. 1969 ve 1970 yılları toplumun bütün kesimleri için bir bunalım dönemi olmuştur. Sanayi, ham madde sağlama güçlüklerinin yanı sıra önemli bir pazar sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 3. 5 yıllık kalkınma planında belirtildiği üzere, imalat sanayinde kapasite kullanım oranında büyük düşüşler görülmüştür. Tüketim malı sanayilerinde kapasite kullanım oranı 1967 yılının ikinci yarısında %90'a yakın iken, bu oran 1968 yılının ikinci yarısında %75'e kadar gerilemiş, hafif bir iyileşmeden sonra 1970 yılında %80'in altına düşmüştür. Özellikle dokuma ve giyim eşyası sanayi satış güçlükleri içindedir. Ara malı sanayilerinde de aynı eğilim izlenmiştir. Yatırım malları sanayiinde ise 1968'in ilk yarısından itibaren hızlı bir düşüş başlamış, 1970'in ilk yarısında kapasite kullanma oranı %65'e inmiştir. Sanayinin büyüme hızı 1969 yılında %9.4 iken, 1970 yılında %2.5'e gerilemiştir. Gerçek işçi ücreti 1969 yılında %8.3 oranında çoğalırken, 1970 yılında ücretler yerinde saymıştır. Çok çeşitli teşvik tedbirlerine karşın tüketim malı sanayinde özel kesim yatırımları göreceli olarak azalmıştır. Özel kesimin tüketim sanayine yatırım oranı 1969'da %29 iken bu oran 1970 ve 71'de %18 ve %20'dir. Bu koşullarda işverenlerin hoşnutsuzluğu büyürken işçi kesiminin tepkileri çoğalmıştır. Çok sayıda sert grevler görülmüş ve 16 Haziran 1970 olaylarıyla işçi tepkisi doruğa ulaşmıştır. Tarım kesiminde ise 1968-1970 kötü yıllar dönemi olmuştur. Tarımsal büyüme 1968 yılında %1.9, 1970 yılında %1.4'tür. 1969 yılında ise büyüme yok, gerileme vardır. Demirel hükümeti sanayiyi koruyucu bir fiyat politikası izlemiştir. Bu nedenle sanayi tarım fiyat dengesi 1965-1970 döneminde tarım aleyhine gelişmiştir. 1963-1965 döneminde tarım fiyatları %10.3, sanayi fiyatları %7.8 çoğalmış ve tarım lehine %2.3 iyileşme olmuştur. 1965-1970 döneminde ise sanayi fiyatları %42.4 artarken tarım fiyatlarında artış %27.8'den ibaret kalmış ve tarım aleyhine %11.4 oranında kötüleşme görülmüştür. Bu kötüleşme büyük çiftçiyi de küçük çiftçiyi de etkilemiştir. Küçük çiftçi aleyhte gelişmenin ağırlığını daha çok duymuştur. Küçük çiftçiler traktörlerle protesto gösterileri düzenlemişlerdir. Sayıları hızla çoğalan topraksız köylülerin toprak işgalleri çoğalmıştır. Siyasal çıkmaz. Tarım ve sanayide bunalım yoğunlaşırken iktidar partisi içinden parçalanmıştır. Bu parçalanma sonucu bütçesi reddedilen Demirel hükümeti 1970 Şubat'ında istifa zorunda kalmıştır. Birader yolsuzlukları ve şelefyan ilişkileri kamuoyunu etkileyen konular olmuştur. O günlerin gazetelerinin deyimiyle mebus pazarı kurulmuş, bazı bağımsızlar ve Birlik Partisi'nden kopan birkaç milletvekili elde edilerek Adalet Partisi zayıf bir çoğunluk sağlamıştır. Başkan Sunay, Demirel'e yeniden hükümet kurma görevi vermiştir. Bülent Ecevit, Sunay'ın uyarılara değer vermeyen ısrarları ile Demirel'in yeniden göreve gelebildiğini yazmaktadır. Zayıf bir mebus pazarı çoğunluğuna dayanan ve şaibeli diye devamlı suçlanan bir iktidar, ağırlaşan sorunları çözmekte güçsüz kalmıştır. Öğrenci eylemleri şiddet kazanmış, hatta yargıçlar bile sokağa dökülmüşlerdir. Uğur Mumcu'nun belgeleriyle açıkladığı üzere, öğrencileri bölmek, onları birbiriyle vuruşturmak ve kışkırtıcı ajanlar kullanmak biçiminde tertipler ortalığı iyice karıştırmıştır. Geç kalmış ve geç kaldığı için de oranı yüksek tutulmuş olan Ağustos 1970 devalüasyonu toplumsal huzursuzluğu daha da artırmıştır. Büyük işçi çevrelerinden dahi tepkiler gelmiştir. 27 Mayıs 1960'ta düşürülen Menderes hükümetinin başbakan yardımcısı ve Akbank Hacı Ömer Sabancı Holding grubundan Medeni Berk, 1970'te Odalar Birliği Başkanı olarak devalüasyona şiddetle karşı çıkmış, 1946 ve 1958 devalüasyonlarından sonra politik iktidarların değiştiğini ve her türlü harekete elverişli bir ortam meydana çıktığını hatırlatarak, bazı politikacıları sosyal bir dalgalanmayı beklemek ve bundan medet ummakla suçlamıştır. Devalüasyondan kısa bir süre sonra görüştüğümüz otomobil sanayiinde önemli bir yatırım yapmış büyük bir iş adamının bu sanayi kolundaki durgunluktan yakınarak Demirel'e veryansın ettiğini de belirtelim. Demirel'e yakın gazeteciler, temasta oldukları büyük iş adamlarının o günlerde Yunanistan tipi bir rejim özlemi içinde bulunduklarını tekrar tekrar yazmışlardır. 26 Aralık 1971 tarihli Yankı dergisinin belirttiği üzere, bir kısım sermayedarlar, dünya iş aleminde ünlü The Financial Times gazetesiyle Economist Intelligence Unit'in Türkiye'deki iş çevreleri muhabiri olan Norman Covey'e "Olmuyor, bu rejimler olmuyor, ancak bir askeri yönetim gelirse işler yoluna girer" diyerek özlemlerini açıkça dile getirmişlerdir. Devrim gazetesinin 1971 başı durum muhakemesi. 1971 yılı başlarına ulaşıldığında rejimin çıkmaz içinde bulunduğu gözler önüne serilmiştir. Kamuoyu bir müdahaleyi beklemektedir. Fakat bu sevinçli bir bekleyiş değildi. Müdahale yapabilecek güçlerin en ileri ve iyi niyetli kesimleri dahi çıkmaza çözüm getirecek olanaklardan yoksundu. Hiç değilse Uğur Mumcu'nun da içinde bulunduğu Devrim Gazetesi grubu olarak biz durumu böyle değerlendiriyor ve kötümserliğimizi belirtiyorduk. 12 Mart'tan 10 gün önce 2 Mart 1971 tarihli Devrim Gazetesi'nin başyazısında düşüncelerimizi şöyle dile getiriyorduk. Faşizme teşne, anayasadan şikayetçi, en geri ve işbirlikçi sınıflar iktidardadırlar ve faşizmin en koyusuna doğru yol almaktadırlar. Bundan daha kötüsü Türkiye'nin koşullarında düşünülemez. Fakat ülkemizin davası kötülerden en az kötüyü seçme davası değildir. Mazlum ülkeler arasında ilk kurtuluş savaşını veren Türkiye'miz, en geri ve uydu ülkeler safına sürüklenmenin ayıbını silebilmek için kurtuluş yolunda 1919 yıllarında olduğu gibi bir sıçrama yapmak zorundadır. Bu büyük kurtuluş sıçramasını yapabilecek miyiz? Uzun vadede iyimser olmakla birlikte yakın gelecekte bunu başarabileceğimizi sanmıyoruz. Günümüzün koşullarında bir kurtuluş sıçraması ancak bilinçli ve örgütlü halk güçleri eliyle gerçekleştirilebilir. Bundan henüz yoksunuz. Başarıya ulaşmak için en azından bu gücün inşasına en büyük öncelik tanınmak gereklidir. Ne var ki, kudret sahibi çevrelerin bu zorunluluğu anladıklarını söylemek güçtür. Sanılmaktadır ki, köklü düzen değişikliği, güçlü halk desteği olmadan bürokratik yollardan başarılabilir. Üst kademeleri Babali bürokrasisinden farksız nitelik kazanan bürokrasi eliyle bir devrimci eylem yürütülebilir. Türkiye'mizin çözüm bekleyen toplumsal sorunlarının zorlamasıyla doğru yolu bulacağı inancındayız. Fakat görünüş odur ki, bu doğru yolu bulana kadar bir hayli bocalanacaktır. Milli Güvenlik Kurulu tartışmaları. Ekonomik, toplumsal ve siyasal çıkmazın, ordu alt kademelerinde yarattığı huzursuzluğun, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında sık sık dile getirildiği anlaşılmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, Başkan Sunay'a verdiği muhtırada ve Milli Güvenlik Konseyi'nde yaptığı çeşitli konuşmalarda huzursuzluğu belirttiğini açıklamıştır. Batur, silahlı kuvvetlerde kıpırdanmalardan, fikirlerin sola kaydığından, 27 Mayıs öncesi komutanlarının durumuna düşmekten, komuta katına duyulan nispi güvenin gittikçe azalmakta olduğundan söz etmiştir. Ekonomik ve toplumsal reformlar zorunluluğunu Demirel'le tartışmıştır. Buna karşılık Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın, toplumsal gelişmenin ekonominin boyutlarını aştığını belirttiği ve anayasal düzeni bundan sorumlu tuttuğu bilinmektedir. Parlamentoda ve ülkede desteği zayıflayan Demirel ise, komutanları kendi safında göstermeye özenen manevralara girişmiştir. 1971 başlarında Demirel'in bir bakanı tarafından hazırlanan ve hükümetin desteklediğini belirten bir bildiri, Milli Güvenlik Kurulu sekreterine bir tertip sonucu okutulmuş ve bu manevra komutanların tepkisine yol açmıştır. Bülent Ecevit, 12 Şubat 1975 tarihli Cumhuriyet'te açıkladığı üzere, 12 Mart muhtırasının bu tertip yüzünden verildiği kanısındadır. Ecevit'in görüşü şöyledir. Milli Güvenlik Kurulu üyesi sayın kumandanlar, hükümeti destekleme görüntüsüne belki de kendilerine rağmen düşürülmüşlerdir. İyi niyetleri dolayısıyla ve ince politika oyunlarından anlamadıkları için belki de bu duruma gelmişlerdir. Öyle sanıyorum ki, ordu içi ve dışı kamuoyunun düşüncelerine ters düşen bu görüntünün uyandırdığı tepki karşısında sayın kumandanlar ancak böyle bir çıkışı yaparak kendi kamuoylarını tatmin edebileceklerini düşünmüşlerdir. 12 Mart öncesi olaylarının içinde yaşayan ve 12 Mart'tan hemen sonra emekli edilen Tümgeneral Celil Gürkan, alttan gelen baskıyla muhtıranın verildiğini ileri sürmektedir. Celil Gürkan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'ndaki Cumhuriyeti korumak ve kollamak hükmüne dayanarak kendi iddialarınca durumdan görev çıkaran, ancak gerçekte devrimci güçlerin oluşturduğu dinamiğin etkisiyle durumdan görev çıkarma zorunluluğunda bırakılan en üst kademedeki 4 komutanın 12 Mart muhtırasını imzaladığını yazmaktadır. Demirel'e yakın Son Havadis gazetesi ise 26 Kasım 1975 tarihli sayısında 12 Mart öncesi günlerde Muhsin Batur'un yeni bir muhtırayı kuvvet komutanlarına imza ettirmeye çalıştığını öğrenen MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun bunu Sunay ve Tamac'a duyurduğunu, Fuat Doğu ile bazı ilgililerin önlenmesi imkansız hale gelmiş müdahaleyi solcular lehine kullandırmamak, işin yönetimini Batur ve Gürler ikilisinin elinden almak kararına vardıklarını adını açıklamadığı kişilere dayanarak ileri sürmektedir. Gazeteye göre bu kararın ilk adamı olarak Tamac'ın da muhtırayı imzalaması ve işlerinde görünmesi uygun bulunmuştur. Bu iddianın doğruluk derecesi hakkında bir şey söyleyecek değiliz. Fakat 27 Mayıs öncesi komutanların durumuna düşmemek için alttan gelen baskı karşısında bazı komutanların bir şeyler yapmak gereğini duydukları, kontrolü ele almak amacıyla muhtıra vermeye yöneldikleri, fakat Sunay ve Tamaç'ın sıkı yönetim komutanlarıyla birlikte duruma egemen oldukları anlaşılmaktadır. Dıştan gelen müdahale. Fakat 12 Mart olayı yalnızca iş nedenlerle açıklanamaz. Dış nedenler de iş nedenler kadar önemlidir. 1969-1971 yılları Nixon ve ekibinin Türkiye'ye karşı afyon ekimini yasaklatma savaşına giriştikleri bir dönemdir. Nixon ve yakınlarının kendi siyasal amaçlarına ulaşmak için nasıl bir çete gibi çalıştıkları, CIA ve FBI polis örgütlerini kirli işlerde kullandıkları Watergate skandalı dolayısıyla herkes tarafından öğrenilmiştir. Afyon Savaşı'nın iç yüzü de bütün ayrıntılarıyla Amerikan basınında açıklanmıştır. Nixon, Amerika'daki asayişsizliğin, sokaklardaki soygun ve cinayetlerin eroin yüzünden çıktığına inanarak afyon ekimini yasaklatmayı ve ABD'ye asayiş getiren cumhurbaşkanı olmayı amaçlamıştır. İran ve Hindistan'a söz geçirilemeyeceği anlaşılınca bu ilk başarı sağlama niyetiyle en kolay söz geçirilebilecek ülke saydıkları Türkiye'ye karşı Nixon yönetimi ekimi yasaklatmak için en ağır baskılara girişmiştir. Aralık 1975 tarihli Esquire dergisinde yayınlanan Edward J. Epstein'in incelemesinde en yetkili kişilere dayanarak belirtildiği üzere, Nixon'ın Afyon Komitesi direndiği takdirde Türkiye'yi düşman ilan etmeyi, hatta NATO'dan atmayı konuşmuştur. Aldığı kesin direktif üzerine Ankara'daki Büyükelçi William Handley, ABD'ye giren eroinin %80'inden Türkiye'yi sorumlu tutmuş ve ekiminin yasaklanmasını istemiştir. İsteğin yerine getirilmesi siyasal bakımdan olanaksız sayılmış, kaçakçılığa karşı kontrol tedbirlerinin artırılacağı, çiftçileri haşhaş yerine başka bitkiler ekmeye alıştırarak sorunun zaman içinde çözüleceği belirtilmiştir. 1. Erim Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Osman Olcay, Epstein'e Demirel Hükümeti'nin tutumunu şöyle açıklamıştır. Türkiye'de biraz sallantıda bir parlamenter demokrasi olması sorunun çözümünü daha da güçleştirmekteydi. Amerika'nın tutumunu en çok sempatiyle karşılayan bakanlar ve askerler dahi farkındaydılar ki yarım milyon Türk çiftçisini açlığa mahkum edecek bir hükümet iktidarda bir gün bile tutunamazdı. Zayıf bir çoğunluğa sahip bulunan Demirel hükümeti devrilmemek için afyon baskısına iyi bildiği oyalama yöntemleriyle direnmiştir. Direnme zayıflıktan gelmiştir. Nitekim Demirel daha sonra Erim hükümetinin yasaklamasını kabullenmiştir. Nixon ise kesin kararlıdır. Türkiye'ye karşı baskıyı artırır. Hatta yeni kurulan modern toplumların sorunlarıyla ilgili bir NATO komitesinin aracılığıyla NATO'yu da afyon baskısında kullanır. Nixon'ın afyon komitesinden Rosides, ABD Kongre üyelerinden Türkiye'ye yapılan askeri yardımın kesilmesi için baskıda bulunmalarını ister. Büyükelçi Handley, Beyaz Saray'a çağrılır. Nixon'ın işi ne kadar ciddi tuttuğunu Handley'e hissettirmek için bir yardımcısı, bir anlaşmaya varılmazsa başkana 6. filonun boğazlara yürümesini ve İstanbul'u bombalamasını önereceğini söyler. Başka bir yardımcı Handley'e New York sokaklarında kaç ceset topladığını sorar. Büyükelçinin ağzı açık kalınca şöyle devam eder. Ben şahsen eroini fazla kaçırarak ölen kurbanları ambulanslarla topladım. Onların ölümünden Türkler sorumlu. Bunu onlara söyle. Handley Ankara'ya döneceği sırada da bizzat Nixon, eroinden ölenlerle ilgili gazete kupürlerini büyükelçiye verir ve Ankara'ya varır varmaz kupürleri Türkiye Başbakanı'na vermesini ister. Afyon Savaşı'nda başarısızlığa uğrayan diplomatların görevlerinden uzaklaştırılacakları Handley'e iyice anlatılır. Epstein yazısına şu sözlerle devam etmektedir. Hiç değilse diplomatlar hesabına şükürler olsun ki ordu seçimle gelen hükümeti 1971'de devirdi ve Amerikan askeri yardımını ve dostluğunu Afyon yüzünden tehlikeye atmaya daha az istekli bir hükümeti iş başına getirdi. Afyon sorunu 12 Mart sayesinde çözülmüş olur. Afyon sorunu ile 12 Mart arasında doğrudan doğruya bir bağlantı bulunup bulunmadığını bilemeyiz. Fakat Demirel'in yakını, eski devlet bakanı Turhan Bilgin, sahibi bulunduğu Güneş gazetesinde Ekim 1974'teki AP Büyük Kongresi'nden önce böyle bir iddia ortaya atmıştır. CIA'yı suçlayan Bilgin'e göre, Brüksel'de yapılan bir toplantıda darbe kararı alınmış, haber nedense hızla yayılmış ve BBC'ye bile ulaşmıştır. BBC'den haber Londra'da bulunan devlet bakanı Turhan Bilgin'e iletilmiş, Bilgin, Londra Büyükelçisi Zeki Kunaralp aracılığıyla durumu Demirel'e duyurmuştur. Gazete, AP Büyük Kongresi'nden sonra bu konudaki belge ve dokümanları kamuoyuna açıklayacağını ilan etmişse de, kongre kazanılınca, Demirel CIA'nin namlusunda ifşaatı yarıda kesilmiştir. Bu nedenle Turhan Bilgin'in gazetesi gibi 12 Mart'ı CIA tertipledi diyebilecek durumda değiliz. Fakat Nixon yönetiminin yaşamsal önemde saydığı Afyon sorununun ancak 12 Mart müdahalesiyle çözülebildiği açıktır. Ayrım sonu.